Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 19 Ferverdin 1403, Hicri Gamere 27 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 7 Nisan 2024 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa, dünya tarihi ve Nehcul Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi mübarek Ramazan bayramı münasebetiyle bazı mahkumların af kararını onayladı. Cebelli, gaspçı Siyonizm rejimi büyük bir gerileme ve yıkım içinde açıklamasında bulundu. Gazze şeridinde şehit Filistinlilerin sayısı 33.137'ye çıktı. Suriye'nin doğusunda Amerikan asker üslerine saldırı düzenlendi. Irak İslami Direnişi işgal altındaki topraklara İHA saldırısı düzenledi. Ve Tel Aviv'deki gösteriler sürüyor. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, mahkumlardan 2127 kişinin af kapsamına alınıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İslam İnkılabı rehberi, mübarek Ramazan bayramı nedeniyle askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 2127 kişinin af kapsamına alınıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İran Yargı Erkibaşkanı Gulam Hüseyin Muhsini Eşehi, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'ye yazdığı mektupta gerekli şartlara sahip 2127 mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya affedilmesini önermişti. İran'ın ulusal medyası olan İrib Başkanı Siyonizmin gaspçı ve çocuk katili rejiminin kesin bir gerileme ve yıkım yolunda olduğunu belirterek Allah'a şükürler olsun bugünlerde Siyonist rejimin kaçınılmaz kaderine tanık oluyoruz ifadesinde bulundu. Peyman Cebelli, cumartesi gecesi şehit bir Seyyid Murtaza Avni'nin şehadetinin 30. yıl dönümü, 1402'nin merhum devrim sanatçıları ve Gazze'nin şehit sanatçılarının anısına Besiç Yayın Merkezi Rizvan Salonu'nda düzenlenen anma törenini, bölgedeki direniş cephesinin destansı performansı ve bu mücadelelerin önünde görev yapmanın gerekliliğine işaretle, direniş cephesinin cesareti bizim gurur kaynağımızdır açıklamasında bulundu. İrib Başkanı sözlerine şunları ekledi. Yemen'den Irak'a ve Lübnan'a kadar Filistin'in ve bölgenin gururlu direnişinin gösterdiği yiğitlik, bölge, dünya ve İslam ülkelerindeki kamuoyunun Filistin'in özellikle Gazze'nin direnişi ve mazlumlarıyla ilgili yarattıkları da bizim için gurur kaynağıdır. Cebelli ayrıca şunları kaydetti. Hepimiz bu tarihi ve unutulmaz anları ve günleri Siyonist rejimin korkunç yaşamının son günleri ve anları olarak hafızamıza ve tablolarımıza kaydedeceğiz. Ve Yüce Allah hepimize ve bu anların ve bu günlerin kaydedicisi olmayı nasip etsin. Bu törende kültür ve sanat alanındaki sanatçıların, Siyonist rejimin cinayetlerine ve Filistin halkının direnişine ilişkin bildirisi açıklandı. Başlangıçta İrib Başkanı ve İslami Cihat Hareketi'nin temsilcisi tarafından imzalanan bu bildiri 19 Ferverdin Pazar günü Tahran'daki Filistin Büyükelçiliğine iletilecek. Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlerin sayısı 33.137 kişiye yükseldi. Daha önce Gazze'de şehit olan Filistinlerin sayısı 33.091 kişi olarak açıklanmıştı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada işgalci rejim ordusunun ve son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinli ailelere yönelik 4 operasyon düzenlediğini duyurdu. Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 46 Filistinlinin şehit olduğu, 65 kişinin de yaralandığı bu saldırıda Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana şehit sayısı 33.137 kişiye ulaşırken şu ana kadar 75.815 kişi de yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre çok sayıda Filistinli kurban hala enkaz altında ve kurtarma güçleri onlara ulaşamıyor. Bu bağlamda Gazze'deki El-Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halid El-Davran da yaralı Filistinlerin tedavileri için yurt dışına nakledilmesi için geçişlerin yeniden açılması çağrısında bulunarak her gün onlarca şehit ve yaralı alıyoruz. El-Aksa Şehitleri Hastanesi bu kadar yaralıyı kaldıramıyor açıklamasında bulundu. Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü bu tıp merkezinin ciddi tıbbi ekipman, ilaç ve yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek şunları kaydetti. Gazze'deki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'nin ameliyathaneleri özellikle ortopedik cerrahi için gerekli imkanlardan yoksun. Bu kapsamda Filistin İslami Direniş Hareketi'nin askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları bugün Gazze Şehidi'nin güneyinde Han Yunus'un doğusunda işgalci Siyonist orduya ait 3 Merkava tankını hedef alarak imha etti. Bu saldırının ardından bölgeye sevk edilen işgalci güçlerden mayın tarlasında yakalandıktan sonra 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Birkaç saat önce Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin askeri kanadı Şehit Ömer El-Kassam'a bağlı güçler 3 Siyonist askeri aracı imha ettiklerini duyurdu. Saray El-Kudüs ayrıca yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Belah şehrin doğusunda Siyonist rejim Merkaba tankını Sakab bombasıyla imha ettiğini duyurdu. Öte yandan medya kaynakları dün Lübnan Hizbullah hareketinin işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde Siyonist rejim ordusunun birçok askeri mevzisine saldırdığını bildirdi. Siyonist medyada yaşanan bir güvenlik olayının ardından işgalci rejim yetkililerinin Şlomi sakinlerinden barınaklara gitmelerini istediğini bildirdi. Bu bağlamda Lübnan Hizbullah'ı bir bildiri yayınlayarak şunları duyurdu. Mücahitlerimiz Barkan füzeleriyle Şlomi yakınındaki Ceylun Alam üssünü ve düşman askerlerinin toplanma yerini hedef aldı. Bu bildiriye göre operasyon Gazze'deki kararlı Filistin milletine ve direnişine destek vermek ve düşmanın Güney Lübnan'ın köy ve kasabalarına, özellikle de Maciyun kasabasına yönelik saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildi. Amerikan işgal kuvvetlerinin Suriye'nin doğusundaki üssüne saldırı düzenlediği belirtildi. Yeni haber ajansının bildirdiğine göre dün Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor'un kuzeydoğusunda yer alan Conico gaz sahasında Amerikan işgal kuvvetlerinin üssüne saldırı düzenlenip bu üssün içinden çok sayıda güçlü patlama sesi duyuldu. Ayrıca patlamanın olduğu yerden gökyüzüne çok miktarda duman yükseldi. Geçtiğimiz salı günü Suriye'nin doğusundaki Tant bölgesindeki Amerikan üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Suriye'de zaman zaman Amerikan ordusunun konuşlandığı üslere saldırılar sürüyor. Bilinmeyen insansız hava araçları ve karadan karaya füzelerle hedef alınan bu üsler arasında El Tanf üssü ve Irak sınırındaki El Malikiye üssünün yanı sıra Haseke elindeki El Şadadi bölgesinde bulunan üssü sayabiliriz. Bilindiği üzere İsrail rejiminin başta Gazze olmak üzere Filistin'in mazlum halkına karşı işlediği suçlar ve vahşi saldırılar ve Washington'un bu saldırılara verdiği destek sonrasında Irak İslami Direnişi Amerika'yı bölgedeki üslerini hedef alacağı konusunda uyardı. Irak İslami Direnişi pazar sabahı işgal altındaki topraklarda yer alan Eylat'ta önemli ve hassas bir hedefe saldırı düzenlendiğini bildirdi. Haberimizin verdiği habere göre söz konusu saldırı bazı medyada Siyonist rejimin işgal altındaki Suriye Golan'ındaki mevzilerine insansız hava aracı saldırıları yapıldığı yönündeki haberlerin üzerinden birkaç saat sonra gerçekleşti. Bu saldırı henüz herhangi bir grup üstlenmese de geçmişte bu saldırıları Irak İslami direnişi gerçekleştirmişti. Bu grup daha önce geçmiş operasyonlarda işgal altındaki bölgeleri, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırılarına devam etmesi halinde bu rejimin mevzilerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştıracağı konusunda uyarmıştı. Cumartesi gecesi işgal altındaki bölgelerde Netanyahu'ya karşı düzenlenen gösteriler Siyonist rejimin savaş bakanlığı önünde şiddet olaylarına dönüştü. Bu haberimizin verdiği habere göre Siyonist rejim kaynakları Tel Aviv'deki hükümet karşıtı gösteriler sırasında bir İsrail polisinin yaralandığını duyurdu. Siyonist Radyo Televizyon Kurumu 5 protestocunun otomobilin altında kalarak yaralandığını duyurdu. Binlerce İsrailli bir kez daha Tel Aviv'de gösteri yaparak Netanyahu'nun derhal görevden alınmasını talep etti. Göstericiler ayrıca Gazze'deki direnişle tutukluların değişimi konusunda acil bir anlaşma yapılmasını istediler. Amerika'nın Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşu Washington'un Siyonist rejime yaptığı yardımın miktarına ilişkin bir rapor yayınlayarak Amerika'yı İsrail'in ana destekçisi olarak değerlendirdi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Dış İlişkiler Konseyi Düşünce Kuruluşu'nun raporunda yer alan Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın verileri, İsrail'in kuruluşundan bu yana 2023'e kadar Amerikan dış yardımının en büyük aşamalı alıcısı olduğunu ve İsrail'e yapılan toplam askeri ve ekonomik yardımın miktarı yaklaşık 300 milyar dolar olduğunu gösterdi. Bu raporda şu ifadeler yer alıyor. 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı operasyonu ve sonrasında Siyonist rejimin Gazze'ye düzenlediği ve bu bölgede on binlerce kişinin şehit olmasına yol açan saldırıların ardından Amerikan ordusunun Tel Aviv'e yaptığı yardım birçok eleştiriye maruz kalmış ve küresel düzeyde sıcak bir tartışma konusu olmuştur. Ayrıca bu rapora göre Amerika 1971 ila 2007 yılları arasında Siyonist rejime önemli ekonomik yardımlarda bulunmuştur. Amerika, Siyonist rejimin sağladığı bu askeri yardım ve silahlanma nedeniyle bu rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarının sivillerin öldürülmesine yol açması nedeniyle ağır eleştirilerin hedefi olmuştur. Geçtiğimiz günlerde Amerikan gazetesi Washington Post, Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin Siyonist rejimle 7 Ekim 2023'ten bu yana acil durum yetkilerini kullanarak yapılan yüzden fazla mühimmat ve silah anlaşmasından sadece ikisi kamuoyuna açıklandığını bildirdi. Fransız parlamentosunun 115 üyesi bu ülkenin hükümetinden Siyonist rejime silah ihracatının durdurulmasını talep etti. Fransız Presse'nin haberine göre Fransız parlamentosu temsilcileri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a açık mektup göndererek Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarının ve Tel Aviv'in Filistinlere yönelik suçlarının devam ettiğini işaretle Fransa'yı Filistin halkına yönelik soykırımın ortağı yapmamalısın ifadesine yer verildi. Açık mektubun devamında şu ifadeler yer aldı. Mevcut durumda Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarında mağdur olanların sayısı 33 bin kişi geçmiştir ve bu soykırımın derhal durdurulması gerekmektedir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de Siyonist rejime silah ihracatını yasaklayan kararı kahir bir çoğunlukla onayladı. İsrail'e silah ihraç eden diğer ülkelerin halkları, aydınları ve temsilcileri de geçtiğimiz günlerde kendi hükümetlerine baskı yaparak Siyonist rejime daha fazla silah gönderilmesini derhal durdurmasını talep etti. Bu kapsamda Amerikan Kongresi'ndeki 40 Demokrat milletvekili Joe Biden'dan Siyonist rejime silah satışının durdurulmasını istedi. Aralarında Temsilciler Meclisi ve eski başkan Nancy Pelosi'nin de bulunduğu bu 40 kongre üyesi bir mektupta Biden'dan Siyonist rejime silah satışını durdurmasını ve Washington'un bu rejime yardımını şarta bağlamasını istedi. Kolombiya, Güney Afrika'dan Siyonist rejime karşı yapılan şikayete katılmasını ve bu rejimin savaş uçaklarının Uluslararası Adalet Divanı'nda soruşturması konusunda işbirliği yapmasını talep etti. Güney Afrika, Siyonist rejimi Gazze şeridindeki askeri operasyonları sırasında 1948 soykırım sözleşmesini ihlal etmekle suçladı. Ve 29 Aralık 2023'te birçok ülke tarafından memnuniyetle karşılanan bu rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulundu. Amerikan işgal kuvvetlerinin Suriye'nin doğusundaki üssüne hava saldırısı düzenlendi. Yeni haber ajansının bildirdiğine göre dün Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor ilinin kuzeydoğusunda yer alan Conico gaz sahasında Amerikan işgal kuvvetlerinin üssüne saldırı düzenlenip bu üssün içinden çok sayıda güçlü patlama sesi duyuldu. Ayrıca patlamanın olduğu yerden gökyüzüne çok miktarda duman yükseldi. Geçtiğimiz salı günü Suriye'nin doğusundaki Tanf bölgesinde Amerikan üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Ukrayna güçleri pazar sabahı Donetsk bölgesindeki bir hastaneyi füzeyle hedef aldı. Muhabirimizin TASS haber ajansından nakledilen verdiği haberde Ukrayna kuvvetlerinin çok sayıda roket atarla Donetsk bölgesine saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırı hakkında ayrıntılı bilgi yayınlanmadı ancak deliller çok sayıda kişinin de yaralandığını gösteriyor. Ve son haberimiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin 89 kilo halter şampiyonu Tayland'da bu dalda düzenlenen Dünya Kupası'na katılarak 2024 Paris Olimpiyatları kotasını kesinleştirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Dünya Halter Kupası mücadelecileri dün Tayland'ın Phuket kentinde düzenlenen 89 kilogram kategorisindeki müsabakayla takip edildi. 89 kilogram kategorisinde dün tek vuruşta 160 kilogram ağırlığı kaldıran Mir Mustafa Cevali sonraki iki hareketten çekildi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Ferberdin 1403, Hicri Kameri 28 Ramazan 1445 ve Miladi 7 Nisan 2024 Pazar. ...73 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Ferverdin 1330'da İran'ın en ünlü çağdaş yazarlarından Sadık Hidayet hayatına son verdi. Sadık Hidayet 28 Behmen 1281'de Tahran'da doğdu. 6 yaşındayken mektep ilkokuluna gönderildi. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra Darülfünun Mektebi'ne, ardından San Louis Okulu'na gitti ve Hicri Şemsi 1304 yılında San Louis Okulu'ndan mezun oldu. Sadık Hidayet okul yıllarından itibaren yazmayı başladı ve sonraki yıllarda birçok kitap yazıp yayımladı. Ta ki en önemli ve ünlü romanı Hicri Şemsi 1315'te Kör Baykuş adlı eserini yayımladı. Farklı analiz türleriyle incelenebilecek derinlik ve içeriğe sahip sembollerle dolu bir kitap ve birçok araştırmacı bu romanı çağdaş İran edebiyatının en ünlü ve en parlak eseri olarak değerlendirildi. Ve kendisi de Muhammed ile birlikte Ali Cemalzade, Bozorg Alevi ve Sadık Çubek modern İran kurgu edebiyatının öncülerinden biri olarak biliniyorlar. Daha önce de intihara teşebbüs eden Sadık Hidayet nihayet 19 Ferverdin 1330'da Paris'teki dairesinde gaz vanasını açarak yaşamına son verdi. Yıl önce bugün 19 Fevriye'nin 1378'de İran'ın ilk kadın pilotu İffet Ticaretçi hayatını kaybetti. Hicri Şemsi 1296 yılında doğan ticaretçi çocukluğundan beri uçma hayaliyle büyüdü. Bu nedenle diplomasını aldıktan sonra tıp fakültesi kütüphanesinde Fransızca tercüman olarak çalışırken Hicri Şemsi 1318 yılında pilot kulübünü kurarak bu dileğinin gerçekleşmesine karar verdi. Hicri Şemsi Mehr 1318 yılında pilot eğitim için bu kulübe girdi ve havacılık kulübünün kurulmasının ardından kursu tamamlayıp uçuş lisansı aldıktan sonra 27 Haziran 1319'da ilk bağımsız uçuşunu tamamlamayı başardı. İffet ticaretçi edebiyat ve şiir yazarlığına da meraklıydı ve edebi eserlerinden biri de Hicri Şemsi 1337'de yayımlanan Divan Bargay-ı Taşir'dir. Bu İranlı hanım nihayet kocasının ölümünden bir gün sonra 19 Fevriye'nin 1378'de Tahran'da vefat etti. Önce bugün 7 Nisan 1922'de Alman İslamolog Anne-Marie Schimmel doğdu. İslam medeniyetini öğrenmeye çok meraklıydı ve 9 yaşındayken Berlin Üniversitesi'nden İslam araştırmaları alanında doktorasını aldı. Bayan Schimmel uzun yıllar Alman, Amerikan ve Türk üniversitelerinde dinler tarihi ve İslam tasavvuf dersleri verdi. İslami konuları daha iyi öğrenmek için Almanca ve İngilizcenin yanı sıra Arapça, Farsça, Türkçe, Urduca ve Bengalceyi de öğrendi. Bu Alman İslamologun İslam tasavvufuna ve İran'ın büyük şair ve mistiklerinden Hafız ve Mevlana gibi şahsiyetlere özel bir ilgisi vardı. Profesör Schimmel birçok ödül ve fahri derece aldı. Aralarında Allah'ın elçisi Muhammed, İslam tasavvufu ve tasavvufunda kadınlar, Celaleddin Rumi ve Şark gazellerinin de bulunduğu pek çok kitap yazan Schimmel Hanım 2003 yılında vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündeme ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sarayda hesaplar alt üst.
Karar.
Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlıyız.
Ve Milli Gazete.
Enflasyon yine arttı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç 105 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde ittifak sandıkta kuruldu ama başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi tarihe demokrasi mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak geçecek gibi görünen 31 Mart 2024 yerel seçimlerine partiler ittifak yapmadan ayrı ayrı girerek yarıştılar. Mayıs 2023'teki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerine birlikte girmiş olan Millet İttifakı partileri de öyle yaptılar. Sonuçlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. 2023'te Demokrat Parti, Saadet Parti, DEVA ve Gelecek Partilerin adaylarını kendi listesinden gösteren CHP %25.35 oy almış. Seçime ayrı giren İYİ Parti'nin oyu %9.69. Toplam 35.04 diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranı ise %47.84 oldu. 31 Mart seçiminin sonuçlarına da bakarsak, CHP %37.74 oy alırken, İttifakın diğer partilerinden SP %1, DP, DEVA ve Gelecek Partileri bindelik küsurlarda kalmışlar. İttifakla yolunu ayıran İYİ Parti'nin oyu ise %3.77. Bu sonuçları karşılaştırınca şunu görüyoruz. 2023'te 4 partiyle ittifak yaparak %25 oy alan CHP'nin 2024'te partiler düzeyinde bir ittifak yapmadan girdiği seçimde bu oranı %37'nin üzerine çıkarması dikkat çekici. Kazandığı illerdeki aday profillerinin genelde Millet İttifakı'ndaki ortak paydaya uygun özellikler taşıyor olması da manidar. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da öyle. Giresun'da başkanlığı kazanan SP kökenli Fuat Köse de Balıkesir'de seçimi kazandıktan sonra Zanus Paşa Camisi'nde sabah namazı kılarak göreve başlayan Ahmet Akın ve diğer birçok isimdi. Gerçi istisnalar da var ama geneli böyle. Bunun da sonucu olarak CHP'nin oy oranı kendi bilinen potansiyelinin çok üzerine çıkarak %38 gibi bir rakama dayanmış. Bu oran 2023'teki milletvekili seçimi sonucuna göre büyük bir başarıya ve Özgür Özel'in Türkiye İttifakı dediği bir taban ittifakına işaret ediyor. Ama Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turundaki %48'in 10 puan altında kaldığını da gözden kaçırmamak gerekiyor. Gerçi o %48'de Millet İttifakı dışındaki partilerden gelen desteğinde pay var. Ve Türkiye'nin tek adam rejiminin tasfiye edebilmesi için demokrasi ve hukuk ortak paydasında buluşan bir dayanışmayı %48'in çok üzerine çıkarması kaçınılmaz bir zorunluluk.
Zeki Ceyhan 5 Nisan tarihli Milli Gazete'de Dipsiz Kuyu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İzledikleri politikalar ile ülke ekonomisini dipsiz kuyu haline getirenlerin kendileri de sonunda dipsiz kuyunun mağduru haline geldi. Emekliler geçinemiyoruz diye feryat ederken dipsiz kuyu misalini verenler ne verirsek verelim yutuyor diyerek ekonomi düzelince emeklilerin de durumunun düzeleceğini ileri sürüyorlardı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yerel seçimlerin ortaya koyduğu tablo dipsiz kuyu siyaseti izleyenlerin aynı kuyunun mağduru haline geldiklerini gösteriyor. Yandaş medya alınan sonuçlara bakarak bu bir yerel seçim, merkezi yönetim değişmedi ki diye avunuyor. İktidar partisi sözcüleri alınan sonuçların kendileri açısından bitiş anlamına gelmediğini iddia ediyorlar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan da bu durumun bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Tamam, bu bir dönüm noktası olabilir ama önemli olan nereye doğru dönüldüğü değil mi? Bundan sonra iktidar partisiyle ittifak yaptığı diğer partileri başarılı günler mi bekliyor? Yoksa peş peşe gelecek başarısızlıklar mı bekliyor? İktidar partisi ve beraber hareket ettikleri partiler böyle bir sonuca alışkın olan partiler değil. Onlar hep başarılı olmaya alıştıkları için mevcut tabloyu içlerine sindirmelerinin hayli zor olacağı belli. Kaybetmeyi içlerine sindiremedikleri için yeniden kazanma yollarını aramaya çalışmaları çok normal. Ancak bunun faturasının çok ağır olacağının da farkında olmalılar. İktidar partisiyle ittifak ortaklarına böyle bir sonuca elbette taktik hataları getirdi. En doğru adımı atıyoruz diyerek attıkları fevkalade yanlış adımlar sonucu hezimete uğramaları kaçınılmaz hale geldi. Yerel seçimler elbette her partiyi etkiledi ama en çok iktidar partisini köşeye sıkıştırdı. Seçim sonucu ortaya çıkan Yara kolay kolay kapanabilecek bir yara gibi görünmüyor. Büyük bir ihtimalle parti içi dengeler değişecek ve yeni gelişmeler yaşanacak. İktidar partisinin almış olduğu bu yara, ülke siyasetinde yepyeni gelişmelerin habercisi olmaya namzet. Neler yaşanacağını görmek için biraz beklemek gerek.
Tahran Radyosu.
Ergün Yıldırım 5 Nisan tarihli Star gazetesinde İrtifa Kaybının Kökenleri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yerel seçimler siyasal öngörüleri alt üst etti. Çoğu kimsenin beklediği sonuçlar ortaya çıkmadı. Toplum beklenmedik biçimlerde, beklenmedik zamanlarda ve beklenmedik tercihlerde bulunabilir. Bunu 1989 ve 2019 yerel yönetim seçimlerinde de görmüştük. CHP, merkez siyaset karşısında belediyeleri büyük bir oranla kazanmıştı. ANAP da merkez siyasetti. AK Parti iktidarı da öyle. Fakat son seçimler 2019'dakinden oldukça farklı özellikler taşıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir defa CHP Millet İttifakı olmadan da yüksek oy oranlarına ulaştı. Bu CHP üstelik 1989 CHP'sine göre belli farklılaşmalar içinde. Ankara ve İstanbul'daki adaylar milliyetçi ve sağ siyasetten gelen aktörlerden oluşuyor. Başka yerlerden de bunu görüyoruz. CHP ilk defa laikçi bir söyleme başvurmadı. İrtica geliyor ve tarikatçılar bizi kesecek gibi bir propaganda yürütmedi. DEM ve İYİ Parti oyları oraya aktı. Zımni ittifak hasıl oldu. CHP'nin bu sonuçlarından yola çıkarak epeyce yeni rüyalar görmeye başlayanlar var. O da ayrı bir konu. AK Parti muhafazakar siyaset olarak ciddi bir yenilgi yaşadı. Gerçeği gerçek olarak görmek gerekir ki sorunlarla başa çıkılabilelim. Erdoğan irtifa kaybı ifadesini kullandı. Elbette bunun çoğul nedenleri var. Fakat belirgin hale gelen ve yönlendirici dinamiklere dönüşen ana faktörler önemli. Bunlar üzerinde durmak gerekir. Bu açıdan ekonomi önem taşımaktadır. Ben bunu konfor kaybını adil paylaşmama diyorum. Türkiye epeydir ekonomik sorunları yaşıyor. Bu sorunlar konfor kaybı ile ortaya çıkıyor. Daha lüks araba, daha iyi bir iş, yazlık sahibi de olma, yurt dışına da gitme, tatile de çıkma alanlarında azalmalara yol açıyor. Yine AK Parti iktidarında konfora alışan toplum şimdi burada kesintiler yaşıyor. Konfordan olma maliyeti ortaya çıkıyor. Bu maliyet adil bir şekilde dağılmıyor. Alt ve orta kesime fatura çıkıyor. İdareciler ve siyasal elitler konforlarına aynen devam ediyorlar. Çakarlı lüks arabalar, lüks tatil gezileri, yurt dışı seyahatler vesaire. Muhafazakar sosyoloji AK Parti ile ciddi imkanlara sahip elitler ortaya çıkardı. Normal olan da bu. Kurucu ruhunda adalet, refah, İslamiyetle uzlaşan devlet, dini özgürlükler, gayrimüslim hakları, demokrasi gibi ilkeler var. Bu ilkeler ile bunu temsil eden elitler arasında tutarsızlıklar artmaya başladı. İbn Haldun'un lüksleşme ve konforla gelen dejenerasyon diyor buna. Elitizm, kibir, şımarıklık buradan doğar. Bunlar siyasal elitleri, onu yukarıya taşıyan sosyolojiden koparır. Bu nedenle ruhaniyeti ve tarihi özellikleriyle öne çıkan semtlerde tuhaf programları yapma pratikleri sergilenir. Kendi sosyolojisinden kopuş ile parti içi oligarşi ve nepotizm yaygınlaşır. Adaleti kendi sosyolojisinde bile doğru paylaşmama ile beraber önce kendi camiasının oy kayıpları yaşanır. Türkiye genelinde %10'lara varan bir apolitik tavır var. CHP'ye vermeyen ama AK Parti'ye de vermeyerek sert bir şekilde mesaj veren bir tutum. Bunlar şehirli, medeni, eğitimli ve de muhafazakar bilinçle bütünleşen insanlar çoğunlukla. Siyasal propagandanın sert ve dışlayıcı dili en fazla bahsettiğim küskün oylara yansır. Çünkü medeni ve eğitimli insanlar kendilerinin önemsenmesini ister. Troll diliyle rehine alınan bir özne olmak istemezler. Özellikle yeni gençlerde bu eğilim daha yüksek. Bireysellik ve benlik temsilini isterler. Toplum yeniden barış siyasetinin diline doğru bir eğilime doğru kayıyor. Farklılıklara iyi bakan, sekülerleşme ve dindarlığı yan yana yaşayan bir kültürel dönem geliyor. Muhafazakar siyaset yeniden siyasal ihya ve tecdit tutumlarına yönelebilecek mi? Erdoğan seçim sonrası konuşmasında bunun işaretini verdi. Sonuçta liderlik kadar kadrolar, kuşaklar, Konjonktür AK Parti'nin potansiyeli bunu belirleyecek.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Nisan Bahar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Müslüman ile izzet kavramlarını bir arada düşünürken öz olan Müslümandır. Müslümanın kendisidir. Onun peşinden gelen sıfatlar, özellikler kendisini daha belirginleştirir. Müslüman bir millet kendi içinde bütünleşemiyor. Aradaki uçurumlar giderek belirginleşiyorsa, bu İslam'dan değil insanların zaaflarından, tercihlerinden, öz ile bütünlüğünün olup olmadığından kaynaklanır. İzzet kavramının karşılığı, kıymet, değer ve itibardır. İtibar ve değer kaybedenler insandır. Bağlı bulunduğu düşünceden sapmadır. Kişilerin kendilerini bir medeniyete mensubiyetlerinin gerçekliği nedir, ne değildir, bunun üzerinde pek de durulmaz ve düşünülmez. Bahane bulanlar veya karşı taraftan olanlar bunu kişilerden değil de, bağlı bulundukları düşünceden veya medeniyetten bulurlar. Bu da saldırılarının gerekçesi olur.
Evet, dinleyicimiz mektubuna şu şekilde devam ediyor. İnsanlar zaaflarını, tutkularını ve çıkarlarını bir düşünceyi olan mensubiyetlerini kullanarak yapıyorlarsa o zaman ciddi bir sorun oluşturulur. Kişilerden ötürü bir medeniyet ve düşünce tartışma konusu olur. O kişilerin kendileri çok da göz önüne getirilmez. Karşıtları için bu bir fırsat sayılır. İnsanların itibarları yapıp ettikleriyle kendini belli eder, gösterir. Bir toplum içinde eğer itibarlı insanlar mumla aranıyorsa, genel olarak var olanların durumu ile tartılıp biçiliyorsa, sağlıklı bir sonuca varılamıyor. Göz önünde bulunanlar asıl gösterge oluyor. İtibarlı, kişilikli, izzetli ve karakterli insanlar kendi toplumları içinde öne çıkarlar. Etrafındakiler de ona göre bir tutum içinde olurlar. Dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkürlerimizi iletiyor, mektuplarının devamını bekliyoruz. Sıradaki mektuplarımıza geçelim. Bakalım dinleyicilerimiz bugün bizlere neler yazmışlar.
Müzik
Engin Sezer isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Filistin'de dünya tarihinin benzerini görmediği kadar büyük vahşet, katliam ve soykırım yapılıyor. Katil İsrail 6 aydır hava, deniz ve karadan sürekli bomba yağdırıyor. İnsan cesetleri havada savruluyor. Şehirler viran oldu. Annelerin feryadı göklere yükseldi. Hele açlıktan ölen bebek ve çocuklar, namusu kirletilen bacılar, ölümden beter acılar yaşanıyor. İnsan olan bunları yapamaz. Bu hayasızlığı film gibi izleyenler, dünyada insanlıktan eser kalmadı mı yoksa?
Evet, dinleyicimiz yerinde günün meselesine değinmiş bulunuyor. Şöyle ki artık, hayır artık insanlıktan da bir ses çıkmaya başladı. Yani öyle değil artık. Bilhassa bunu dünkü geçen Ramazan ayının son cumasında bütün dünya gördü. Artık İsrail'in yenilmezlik efsanesinin içi boş bir masaldan ibaret olduğunu. Bütün dünya, hatta hani İslam ülkeleri, Arap ülkeleri bunlardan başka, Avrupa ülkelerinde bile artık işgalci sahte rejimin cinayetlerine yönelik bir öfke, bir kin, bir nefret uyanmış bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki artık dünya uyanmış, Siyonist rejimin artık bu adaletsizlikleri, vahşilikleri, cinayetleri bitsin diye artık söylemek değil, haykırıyorlar artık bütün dünya. Ve artık öyle gözüküyor ki İsrail denen kanser tümörünün kullanım tarihi geçmiş gibi. Bakalım dinleyicimiz mektubunda neler yazmış, neler demiş bizlere. Siyonist işgali birlikte izliyoruz. Terörist İsrail, Filistin'de acımasız bir imha politikası izliyor. Amerika ve Avrupa dünyası zalimin yanında yer aldı. Barışçılık vasfının bulunmadığını gösterdi. Gazze'de siviller için güvenli bölge bırakmadılar. İsrail'in toprak gaspını onaylıyorlar. Amerika ve İngiltere Filistin'e düşmanca yaklaşıyor. Amerika bütün silah imkanlarını İsrail için seferber ediyor. Dünyada çeşitli entrikalarla yönetimleri ele geçirmiş sömürgeciler ve işbirlikçilerinden başka katliam ve soykırımı destekleyen yok. Dünya barıştan yana. Halklar dünyanın her yerinde miting, yürüyüş ve basın açıklamalarıyla zalimleri lanetleyip mazlum Filistin'in yanında yer aldı. Batı'nın büyük kentlerinin meydanlarında milyonlarca insan mazlumları destekledi. İnsan kalbi zulme onay vermez. Yöneticiler ve bütün dünya işgal konusunda ciddi bir sınavdan geçmektedirler. Medeni dünya işgal ve soykırım ayıbından bir an önce kurtulmalıdır. İşgal ve soykırım dünyayı yaşanmaz hale getiriyor. Zulüm, terör, entrika, soykırım, baskı sonuna kadar sürdürülemez. İnsan ruhu özgürlükten hoşlanır. Evet, inşallah biz de Filistin halkının bir an evvel özgürlüğüne, kendi topraklarına, kendi vatanına döneceği günü göreceğiz. Bu evet, ümitle
dinleyicimizin artık, de söylediği gibi zulüm, terör, entrika, soykırım, baskı sonuna kadar sürdürülemez.
Tabii ki yani bir gün elbet son bulacak ve biz ümit ediyoruz ki bu çok yakın bir gelecekte artık vuku bulur. İsrail'in yok oluşunu ve Filistin'in zaten göstermiş olduğu direniş onun zaferinin bir göstergesidir. Evet, İnşallah bu zaferi çok yakın bir zamanda bütün dünya görmüş olacak. Evet. Dinleyicimize teşekkür ediyor, selam ve dualar yolluyoruz. ve sıradaki mektuplarımıza geçelim isterseniz.
Ahu Aydın isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu ifadelere yer veriyor. Yapılan seçim sonuçlarını nasıl okumak lazım? Sonuçta hangi sahipler etken oldu? Emeklilerin içinde bulunduğu durum bu sonuçta etkili oldu mu? Oldu. 16 milyon emekliler topluluğu yıllardır kullandıkları tercihlerini bu seçimde değiştirdiler mi? Evet, değiştirdiler. Genel seçim zorluğu, pahalılık, enflasyon, satın alma gücünün büyük ölçüde azalması, ekonominin kötü durumu bu sonuçta etkili oldu mu? Evet, oldu. Gelir dağılımındaki müthiş adaletsizlik ve çarpıklık, seçimlerin böyle sonuçlanmasında etkili oldu mu? Kuşkusuz oldu. Kamuda yolsuzluk iddiaları, kamuda büyük israflar, kamuda rüşvet iddiaları, kamuda ihale eşitsizliği iddiaları, hülasa kamuda kafa karıştıran uygulamalar bu seçim sonuçlarına etki yaptı mı? Yaptı. Gazze soykırımı karşısında takınılan tutum, ticari gemilerin terör devletine gitmeye devam etmesi bu seçim sonucunda etkili oldu mu? Evet, kuşkusuz oldu.
Evet, Ahu Aydın isimli dinleyicimiz mektubuna şu şekilde devam ediyor. Ama şunu da unutmamak gerekir ki seçimde bu sonucun doğmasında önemli bir faktör de belediyelerden yıllardan bu yana gelen hoş olmayan kokular. Bu nahoş kokuların seçim sonucunda etkisi oldu mu? Evet, oldu. Nedir bu hoş olmayan kokular? Belediyelerdeki ihalelerin yandaşlara gitmesi. Belediyelerde liyakatsiz kişilerin görevlendirilmesi ve çalıştırılması. Belediye başkanlarının halka tepeden bakması ve kibir abideleri kesilmesi. Belediyelerdeki müthiş israflar ve rüşvet iddiaları. Şatafatlar. Gazze'de soykırım devam ederken bazı belediyelerin şenlikler düzenlemeye devam etmesi. Tüm bunlar seçim sonuçlarını etkiledi mi? Evet, etkiledi. Emin olsunlar ki milletimiz eski tas, eski hamam olması durumunda bu seçimde bazı siyasi partilere verdiği oyunu ve onayını, desteğini aynı şekilde geri çekecektir. Dinleyicimize teşekkür ediyor, selam ve dualar gönderiyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsurey.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.arab.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Ali Yiğit, Musa Demir ve Demet Koç adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rf.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Biz ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Dünya Tarihi. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Günün birinde bir kurt, bir aslan postu giydi ve horozları ele geçirmek için bir çiftliğe girdi. Gururlu horozlar aslan ile savaşa girdiler. Savaşın ortasında havaya büyük bir toz bulutu kalktı. Öyle ki gölgesi tüm çiftliği kararttı. Daha çok bir kartalı andıran bir gölge. Dünya Tarihi adlı podcast'in 5. bölümüyle sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Savaş ve barış, ihanet ve cehalet, hırs ve ölüm hikayesi. İspanya ve Portekiz'in dünya kaynakları konusundaki rekabeti devam ediyordu. Onlar her biri Amerika, Afrika ve Asya'da daha fazla sömürgenin peşindeydi ve hala Papa 6. Alexander'ın çizdiği çizgi konusunda pazarlık ediyorlardı. Fakat yine de hiçbiri Portekiz ve İspanyol prens ve prensesler arasında evlilikleri engelleyemiyordu. Her bir ülke günün birinde yapılan bu evliliklerden yarar sağlayabilecekleri umuduyla rıza gösteriyordu. Miladi 1577 yılında Portekiz Kralı Sebastian, İspanya Kralı II. Filipe tüm rekabetlerden uzak birleşerek Fas'a saldırma önerisinde bulundu. Filip bu öneriyi kabul etmedi, zira sonuçlarından korkuyordu. Sebastian tek başına Fas'a saldırdı fakat ağır bir yenilgi uğradı ve katledildi. Bu kral hiç evlenmemiş ve hiçbir varisi de yoktu. Bu yüzden saltanat babasının amcası yani Kardinal Henry'ye kaldı. Fakat Henry de 2 yıl sonra öldü ve onun da bir varisi yoktu. Bu durum Portekiz'i tüm sömürgeleri ile ele geçirmek için İspanya kralı için en fırsattı. Daha önce yapılan evlilik tabii ki işleri daha da kolaylaştırmıştı. Filip, Sebastian annesinin dayısıydı ve şimdi Portekiz'in de kralıydı. Artık Portekiz'in Güney Amerika, Asya ve Afrika'daki tüm toprakları İspanya'nın elindeydi. İspanya, Portekiz'i tüm sömürgeleriyle birlikte yutabilmişti. Thank you. İspanya Kralı Filip, Portekizlilere iyi davrandığı ve ömrünün sonuna kadar verdiği sözlere sadık kalmaya çalıştı. Fakat onun yerine geçenler Portekizlilere farklı davrandılar. İspanya krallarının zulmü Portekizlileri bezdirdi. Öyle ki miladi 1640 yılında isyan ettiler ve Juan de Braganza'yı tahta oturttular. Bu sefer İspanya'yı görmeye bile tahammülü olmayan Avrupa'nın tüm önemli ülkeleri Portekizlileri destekledi. Fransızlar ve Hollandalılar onlara destek için gemiler gönderdiler. İngilizler de en seçkin komutanlarından birinin liderliğinde askerler göndermeye hazırlandı. Fakat bir şartı vardı. İngiltere'nin şartı İngiliz Kralı 2. Charles'ın Portekiz Kralı'nın kızı Catherine ile evlenmesiydi. Catherine'in çeyizi de belliydi. Yıllar önce Hindistan'da Portekizliler tarafından ele geçirilen Mumbai Limanı, Avrupa'nın Cebeli Tarık Boğazı'na en yakın nokta olan Fas'ın Tanca kenti, 500 bin pound nakit para ve Portekiz'in Amerika, Asya ve Afrika'da sahip olduğu tüm bölgelerle İngiltere'nin ticaret imtiyazı. Portekizli gelin bu ağır çeyiz ile İngiltere Kraliyet Sarayı'nın yolunu tuttu ve İngiliz askerler de Portekiz'e. Ve İspanya'da 1668 yılında Portekiz'in bağımsızlığını tanıdı. Böylece bir evlilikle kaybedilen topraklar bir başka evlilikle eski dönemine geri döndü. Bu arada İngiltere'nin ayağı Hindistan'a iyice açıldı ve eskiye nazaran Avrupalı rakiplerine karşı rekabette daha iyi bir konum kapabildi. İngiltere Kralı Mumbai, daha önce Kraliçe Elizabeth döneminde kurulan Doğu Hindistan şirketini kiraladı. Fakat gerçek şu ki İngilizler geç kalmışlardı. Daha önce horozlar her yeri sahiplenmişlerdi. İngilizlerin Hindistan ile tanışmaları yaklaşık Doğu Hindistan şirketinin kurulmasından 50 yıl öncesine dayanıyordu. Fakat o dönemde İngiliz tüccarlar fazla bir başarı kazanamadılar ve hayal kırıklığına uğrayarak öfkeyle ülkelerine geri döndüler. Bu, kraliçenin Francis Drake adlı deniz korsanının İspanyollardan yüklü miktarda altın çaldığı dönemdi ve kraliçe bu eşsiz serveti bir yerde yatırım için kullanmayı bekliyordu. İngiliz tüccarların bu istekleri kraliçeyi Doğu Hindistan şirketini kurmayı düşünmesine sebep oldu. Şirket faaliyetlerine başladı ve kraliçe İngilizlere daha fazla koruma sağlamak için Hindistan kralının sarayına bir temsilci gönderdi. Şirketin faaliyete geçmesinin ardından İngilizler Surat ve Bentham şehirlerinde iki ticarethane kurdu. Surat kenti Hindistanlı Müslümanların buradan hacca gittikleri kentti ve bu yüzden çok yoğun ve kalkınmış bir kentti. Bentham'da baharatın bolca ticareti yapılan kentti. İngilizler Surat kentinde, Portekizliler ve Bentham kentinde de varlıklarından öfkeli olan Hollandalılarla rekabet etmeleri gerekirdi. Fakat şimdi artık daha tecrübeliydiler. İngilizler Doğu Hindistan şirketi kendi faaliyetlerini Surat ve Bentham kentleri ile sınırlandırmadı ve birkaç yıl sonra Bengal Körfezi'nde Madras Limanı'nın temellerini attı. Böylece rakipleri olmadan ticaretle meşgul oldu. Daha güçlü bir rakibin gözüne kestirdiği bir limandı. Fransızlar. Horozlar kendi bölgelerinde ve içinde bulunan her şeyde gözleri var ve diğerlerinin onların yanında yer almasına izin vermezler. İngilizlerin ardından bu kez Fransızlar da kendi sömürgelerinde ticaret yapmak için şirketler kurmayı düşündüler. Halk bu şirketlerin hisselerini satın alabiliyor ve deniz aşırı ticaretten kazanılan kârdan pay alabiliyordu. Fransızlar başta Amerika'da ticaret için bir şirket kurdular ve ona Batı Hindistan adını verdiler. Bir süre sonra da Hindistan'da bir şirket kurarak İngilizler gibi adını Doğu Hindistan koydular. Artık hem Batı Hindistan ve hem Doğu Hindistan firmaların hisseleri Paris'te satılıyordu ve Louisiana altın madenleri ve Hindistan elmas madenleri için büyük reklam kampanyaları düzenleniyordu. Öyle ki sadece Fransa'nın dört köşesinden değil, hatta Almanya ve Hollanda gibi diğer ülkelerden de insanlar hisse satın almak için Paris yolunu tutuyorlardı. Yollar Paris'e giderek Batı ve Doğu Hint firmaların hisselerini satın almak şevkiyle yollara düşenlerle doluydu. Öyle ki Paris'e giden faytonlar 7-8 hafta önceden kiralanıyordu. Firmaların hisse değerleri hızla yükseliyordu. Öyle ki birkaç hafta içinde başlangıçta 500 lira satılan hissenin değeri 20 bin liraya çıktı. Yani her hissenin değeri kısa bir süre içinde 40 kat arttı. Sömürgelerin hisse ateşi çok yüksekti. Öyle ki her kesimden insanlar, hatta küçük esnaf bile hisse senedi satın almaya çalışıyordu ve hatta bazıları kısa bir süre içinde akıl almaz servetler edindiler. Fransızlar bu zahmetsiz ve beklenmedik kazanımları kolonilerdeki temsilcilerine, özellikle de Duplex adlı bir adama borçluydu. Hindistan'daki Fransız askeri ve ticari faaliyetlerini yöneten Duplex, Hindistan'ın Pondicherry şehrinde güçlü bir askeri güç hazırlamış ve daha önce ıssız bir bölge olan şehri önemli ticaret merkezlerinden birine dönüştürmüştü. Ancak şimdi İngilizlerin Hindistan'da her geçen gün ilerlemesinden derin endişe duyuyordu. Gururlu horoz kendi bölgesinde bir aslanın varlığına tahammül edemiyordu. İngiliz Doğu Hindistan şirketi ticaret evlerini korumak için kaleler inşa etmiş ve hatta Madras limanını bile kurmuştu. İşte Duplex'in de gözü bu limandaydı. O, İngilizlerin çalışmalarının genişlemesini engellemek istiyordu. Bu yüzden Madras'ı ele geçirmek ve İngilizlerin Doğu Hindistan şirketinin belini burada kırmak istiyordu. Duplex Madras'a saldırmak için takviye güç talep etti. Bir süre sonra Fransız gemileri Amiral Baudrillon'un komutasında Pondicherry limanına girdi. Duplex askeri güçlerini hemen Madras'a doğru hareket etme emrini verdi. Kale kuşatıldı ve birkaç gün sonra teslim oldu ve Fransızların eline geçti. Madras'ın fethi haberinin Fransa'ya ulaşması, şirket hisselerinin daha da yükselmesi ve daha önce sade yaşamları olan çok daha fazla Fransızın zengin olması ile beraber oldu. Bu zaferden sarhoş olan Duplex, bu zaferle adının tüm dünyaya yayılacağı ve ünleneceğini düşünüyordu. Fakat Amiral Baudrillon İngilizlerle gizliden gizliye anlaşmıştı. Baudrillon İngilizlerden 1 milyon lira rüşvet almış ve onlarla bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma uyarınca İngilizler para karşılığında Madras'taki kale ve ticari brolarını geri alabiliyorlardı. Baudrillard kendi parasını İngilizlerden almıştı fakat Dupleix hiçbir şeyi geri vermek istemezken hatta İngiliz esirleri bile serbest bırakmak istemiyor ve onları sadece Fransa'ya karşı asla silahlanmama şartı ile serbest bırakmak istiyordu. Amiral Baudrillard Fransa'nın yolunu tuttu ve ihanet suçlaması ile Bastille hapishanesine atıldı. Aslan kılığına giren kurt planının etkisiz olduğunu anladı. Bu yüzden bir köşede pusuya yattı ve daha sonraki gelişmeleri beklemeye durdu. Pondicherry'de Fransızların hala eline geçmeyen İngilizlere ait bir kale vardı. Bu kale St. David idi. Fransızlar St. David Kalesi'ne ulaşan tüm yolları izliyorlardı. Fakat asla Hintliler gibi derisi koyu olan ve yerel kıyafet giyen kişi hakkında şüpheye düşmediler. Bu adam İngiliz hükümetinin adamı Robert Clive'di ve Doğu Hindistan şirketini tekrar onarmak ve İngiltere'den gönderilen takviye gücü ile Madras'ı Fransızlardan geri almakla görevliydi. Hintliler gibi cildini koyulaştıran Robert Clive, St. David Kalesi'ne ulaştı ve İngiliz filosunun Hindistan kıyılarına ulaşmasını bekledi. 8000 askerle Hindistan'a ulaşan 30 İngiliz gemisi Madras'a saldırmak yerine Fransızların ana ticaret merkezi olan Pondicherry limanını kuşattı. Clive'ın planının sonuç vermesi için birkaç gün yeterliydi. Fransızlar Pondicherry kuşatmasına karşılık Madras'ı İngilizlere vermek zorunda kaldılar. Hikayemizin gururlu horozu aslan görünen kurda karşı yenilmiş fakat hırsları daha bitmemişti. Hindistan'ın güney kesiminde bulunan ve 40 milyon nüfusu olan Deccan bölgesi iç ihtilaf ateşinde yanıyordu. Deccan hükümdarı vefat etmiş ve halefi konusunda savaş başlamıştı. Dupleix hemen konuya el koydu ve krallık iddiası da olanlardan biriyle anlaştı. Böylece elindeki askerler ve tophane teçhizatını ona verdi. Müttefik güçler zafer kazandılar ve Dupleix'in müttefiki hükümet tahtına oturdu. Fakat hükümetinin devam etmesi için yine Dupleix'in desteğine ihtiyacı vardı. Artık Deccan hükümeti Fransızların himayesi altındaydı ve onların emir kulu olmuştu. Fransızlar Hindistan'ın doğusuna Karnataka Savaşı'na da müdahale ettiler ve bölgenin hakimini de himayelerini aldılar. Artık Doğu Hindistan şirketinin sultası altında olan bölgeler Fransa yüz ölçümünün iki katıydı. Nüfusu ise birkaç katı. Kaplanlar ve papağanlar diyarında Fransızlar ve İngilizlerin rekabeti devam ediyordu. Ve İngilizler kısa bir süre içinde Fransızların himayesindeki bir bölgeyi ele geçirmeyi başarmışlardı. Bu olay Fransızlar ve mağrur liderlerini çok kızdırmıştı. O, İngilizlerin Doğu Hindistan şirketinin elinde olan bir bölgeye saldırmış fakat ağır bir yenilgi alarak mücadelenin devamı için Paris'ten para ve asker yardımı istemişti. Dupleix'in Hindistan'da İngilizler ile savaş için yaptığı harcamalar Fransız Doğu Hindistan şirketi hisse sahiplerini öfkelendirdi Şirket yöneticileri Duplex'e gönderdikleri mesajda geniş bir ülke değil, birkaç ticari liman ve merkez istediklerini belirttiler. Fakat diğer tarafta şirketlerine silah ve asker göndermek için bir an bile tereddüt etmeyen İngiltere Sarayı, Duplex'in Hindistan'daki davranışı ve izlediği siyasetin sonuçta iki ülke arası tam bir savaşa sebep olacağına dair Fransa Sarayı'na sürekli mesaj gönderiyordu. Duplex, Fransa'da Doğu Hindistan şirketinden alacaklı olduğu yüklü parayı istedi. Fakat bu kadar büyük bir meblağa ulaşmak hiç de kolay değildi. Duplex, 10 yıl boyunca şirket müdürlerinin peşinden koştu. Fakat bir yere varamadı ve en sonunda yoksulluk ve sefalet içinde öldü. Değerli dinleyiciler, bugün sizlere Dünya Tarihi Podcast serimizin 5. bölümünü sundum. Bizleri Tahran Radyosu Telegram kanalından dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor: "Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır." Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken, hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken, dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali Aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şer yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor. Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın son döneminde haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi mahkumlardan 2127 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İran'ın ulusal medyası olan İRİ Başkanı Peyman Cebelli, Gazze Siyonist rejimi büyük bir gerileme ve yıkım içindedir dedi. Gazze şeridinde şehit Filistinlerin sayısı 33.137'ye çıktı. Amerikan işgal kuvvetlerinin Suriye'nin doğusundaki üssüne saldırı düzenlendi. Irak İslami Direnişi pazar sabahı işgal altındaki topraklarda yer alan Eylat'ta önemli bir hassas hedefe saldırı düzenlendiğini belirtildi. Cumartesi gecesi işgal altındaki bölgelerde Netanyahu'ya karşı düzenlenen gösteriler Siyonist rejimin savaş bakanlarında şiddet olaylarına dönüştü. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parsu.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098 21 22 01 36 82. Ayrıca 0098-21-22-56-57-53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.